sizin sesiniz.
Elinde asası var, başında murgu var Kays'ın. Benimse deşti cünunumdan, kuş uçmaz, karban geçmez. Uşşaki dergahı. Hazırlayan ve sunan Cemal Uşşak.
Ey benim canım sevgilim, can gerekse almaya gel. Dualar okurken dilim, postalayıp salmaya gel. Diz çökmüşüm seccademe, yakışan budur Adem'e. Sonra bahane eyleme, dost kapısın çalmaya gel. Görünmez yakın uzaklar, elbet bozulur tuzaklar. Göğsümde ottan tuzaklar, belki biter yolmaya gel. Kırdım kısalttım uzunu, sevindir gel de dilhunu. Tepeleyip şunu bunu, İslam insan olmaya gel. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü dergah sohbetimize Ali Çileğen'in şiiriyle merhaba dedik. Efendim, uzunca bir süreden beri size bu programda merhaba diyemiyoruz. Aşağı yukarı 1,5 aylık bir ayrılığımız oldu. Mevla tekrar bizlere nefes nasibi lütfetmiş olmalı ki yine bugün bu saatte birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Efendim, bugünkü dergah sohbetimizde pek değerli bir konuğumuz var. Aslında Moral FM'in kadim dinleyicileri bu değerli dostumuza, hocamıza, üstadımıza aşinalar, onu biliyorlar. Haftalar süren, aylar süren aklın yolu ilimdir sohbetlerinden kadim Moral FM dinleyicilerinin tanıdığı bir sima Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemre bugünkü dergah sohbetimizin konuğu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizi bahtiyar ettiniz.
Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aradan birkaç sene geçtikten sonra tekrar Moral FM'den muhterem dinleyicilere sizin sayenizde seslenmekten fevkalade bahtiyarım. Allah tutunuzu altın etsin.
Bu bahtiyarlık bize ait. Değerli dinleyiciler, kadim dinleyicilerimiz muhterem hocamızı biliyorlar ama Moral FM ailesine yeni katılmış olan sevgili dinleyicilerimiz için çok kısa olarak ben kendilerinden söz etmek istiyorum. Çok kısa olarak diyeceğim. Çünkü kendisini bizim tanıtmamızdan ziyade kendisinin sözü ve sohbeti kendilerini tanıtmış olsun düşüncesiyle bu kısa biyografisini olabildiğince az tutacağım. Muhterem hocamız Ahmet Yüksel Özemre 1935 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi Matematik Fizik Bölümü mezunu ve aynı zamanda Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Milli Enstitüsü'nden Türkiye'nin ilk atom mühendisi olarak mezun oldu. Yıllar yılı tecrübi bilimler sahasında, deneysel bilimler sahasında ülkemizde hizmet verdi. Pek değerli bilim adamları yetiştirdi. Sayısını hafızamda kaldığı kadarıyla söyleyeyim, herhalde 60'a yakın değerli profesörü, akademisyeni bu ülkemizde ilim camiasına muhterem hocamız armağan ettiler.
Kapatıp 55.
55. 60'a evet. Yakın demek ki 55. Evet, Türkiye'nin çok önemli bilim kurumlarında, özellikle TÜBİTAK'ta, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nda uzun adıyla Atom Enerjisi Kurumu'nda görevler yaptı, başkanlığını yürüttü. Uluslararası birçok bilim kongresinde ve toplantısında ülkemizi şerefle ve vukufla temsil etti. Kendisinin bu yönlerine ilaveten şunu belirtmemiz gerekiyor ki bu akşamki sohbetimize eksen teşkil edecek yönü o hocamızın. Hocamız tecrübi bilimlere, hani o tabiri pek sevmiyorum ama seküler bilimlere, bilim ne kadar seküler oluyorsa hocam bunu kullanıyorlar, vakıf olduğu kadar da manevi bilimlere, maneviyata ve hatta belli ölçüde sosyal bilimlere de vakıf muhterem bir hocamız. Kendisiyle Moral FM stüdyolarında tasavvuf konusunda, tarikatlar konusunda geçtiğimiz yıllarda çok faydalı akis yapan sohbetler yapmıştık. Şimdi bu akşam dergah programının özelliği olarak yine bu çerçevede bir sohbet yapacağız bir vesileyle. Vesile de şu efendim, muhterem hocamız Ahmet Yüksel Özemre ile sohbetler başlığı altında bir güzel kitap yayınlandı. Furkan Yayınlar arasında çıktı bu kitap. Bu kitabın muhtevası hocamızla Trabzon'da yerel bir televizyon kanalında ve bir yerel radyoda yapılmış olan değerli arkadaşımız, kardeşimiz, gönüldaşımız Necmettin Şahinler Bey'in yapmış olduğu bir sohbet daha sonra kitaplaştı. Bu kitabın yayını vesilesiyle bu kitabın muhtevası üzerine inşallah hocamla sohbet edeceğiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında bu kitabın yayınlanmasına vesile olan, aynı zamanda kitabın editörü değil mi hocam? Editörü olan Necmettin Bey. Evet, Necmettin Şahinler Bey de Trabzon'dan telefon hattıyla programımıza konuk olacak. Hocam, kitabın ismi Kamil Mürşid'in Portresi.
Evet.
Bu ismi siz mi tensip ettiniz yoksa Necmettin Bey kardeşiniz mi?
Necmettin Bey kardeşim bu işi
bunu tensip etti. Evet, peki o tensip etmiş ama her halükarda sizin de rızanız var.
Şüphesiz tabii.
Sohbete şöyle başlasak diyorum önce. Mürşit nedir? Mürşidin kamili neyi ifade ediyor? Bu tabii birçok meselede olduğu gibi burada da hemen şıkkı muhalif akla geliyor. Kamil olmayan da mürşit olabilir mi? Yani kamil mürşit dediğimize göre her şeyin şıkkı muhalif olmaz ama günümüzde çok mürşitler var. Özellikle onları göz önüne getirdiğimiz zaman akla geliyor. Kamil mürşit nedir? Kamil olmayan mürşit nedir? Mürşit nedir? Mürşit deyince biz neyi anlıyoruz? Sohbetimize böyle başlayalım müsaade ederseniz.
Efendim, ilk önce bir kere mürşidin etimolojik manasına değinmek lazım. Mürşit, Arapça bir kelime, irşad eden, olgunlaştıran manasında. Bunun muhtelif semantik anlamları var. Bunlardan bir tanesi yol gösteren, hidayete eriştiren, ondan sonra insanları kendi kendine karar verebilecek, isabetli ve dirayetli karar verebilecek olgunluğa eriştiren kimse demektir. Bu hususta cehd-i gayret sarf eden herkes mürşittir. İlk mektep hocaları da bir mürşittir. Orta mektep hocaları da bir mürşittir. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hitap eden ve Türk vatandaşlarını olsun, şeydeki meclisteki ondan sonra arkadaşlarını olsun, doğru yolu göstermek için hitap edenler de geçici olarak mürşitlik vasfına sahiptirler. Evet. Binaenaleyh mürşitlik vasfı ister seküler anlamda ister manevi anlamda derin anlamları olan ve derin bir semantik yelpazesi olan bir kelime.
Biz de tabii kelimenin semantik anlamından, sözlük anlamından hareket ettiğimiz zaman genel anlamda yol gösterici olan ve eğitici olan herkese mürşit diyebiliyoruz.
Herkese mürşit diyebiliriz.
Ama bizim geleneğimizde ve genelde diyeyim, mürşit dendiği zaman maneviyat sahasında yol göstericiler anlaşılıyor.
Tabii, ben de oraya gelecektim.
Evet,
ve bu Kamil Mürşid'in Portresi ismini vermiş olduğumuz bu kitapta da bahis konusu olan manevi alanda, ledün ilmi alanında insanları irşad eden ve onları reşit kılan kimselerden bahsediyoruz. Bu kapsamda bahsediyoruz. Bu tabii kamil mürşit dediğimiz zaman da bu işin idealinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü pek çok mürşit vardır ama kemal mertebelerinde sonu yoktur. Şimdi
hocam özür dilerim. Yani şu ana kadarki beyanlarınızdan bir nokta bana çok çarpıcı geldi. Hasbelkader sözüm ona ilahiyat tahsil etti 20 yıl kadar önce. Mürşit kelimesi ile reşit arasında doğrudan bir irtibat kurdunuz.
Şüphesiz tabii ondan sonra reşit kılan demek mürşit.
Halkımız arasında bir mürşidin himayesine girmekle anlaşılan genelde kişinin iradesini, aklını, kalbini ona teslim edip ondan sonrasıyla pek ilgilenmeye gibi mana anlaşılıyor. Halbuki siz bu açıklamanızda bunu bir ölçüde bundan ibaret olmadığını ifade ediyorsunuz.
Hayır, özellikle.
Reşit kılma. Çünkü kişiyi reşit kılma.
Tabii.
Muhatabı reşit kılma.
Tabii.
Reşit kılınan kişi de bir fehmetme, kavrama, seçme kabiliyeti ortaya çıkıyor. Bunu biraz açar mıyız? Reşit kılma. Mürşidin reşit kılması ne demek oluyor?
Şimdi iki gözünün nuru Cemal'cim, Allah razı olsun, son derece mühim ve son derece can alıcı bir noktaya temas ettim. Şimdi manevi alanda da iki türlü tedrisat var. Birincisi taklidi bir tedrisat. Yani gidersiniz bir efendim söyleyeyim mürşidin önünde diz çökersiniz ve bu mürşitle ondan sonra münasebetiniz sadece onun size yaptığı emirlerle ve bunların emirleri uygulamakla bir paya kazanmak yahut da bir efendim söyleyeyim bir manevi tatmin elde etmek istersiniz. Bu işin taklidi tarafı. Bizim burada bahsetmek istediğimiz kamil mürşit, insanı taklidi taraftan ondan sonra kurtarıp, insanı tam manasıyla idrakini tahrik eden. Yani ledün ilminde, ben tasavvuf kelimesinden de tarikat kelimesinden pek hoşlanmıyorum. Yani
başka bu, çalışmaları getiriyor diye
yani esas itibariyle kamil bir mürşidin tedrisatı ledün ilmidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sırlarına, esrarına olabildiğince kendisine müracaat etmiş ve kendisinin kabul etmiş olduğu müritleri alıştırma, o hususta eğitme ondan sonra şeyidir. Binaenaleyh böyle bir görevle muvazzaf bir mürşit, kendi karşısına gelen müritlerden her ne kadar iradelerini kendisine teslim etmek isterse de, muhakkak surette ledün ilminin iktidasının idrak, ortasının idrak, müntehasının da idrak olduğunun idrakini müritlerine ilka eder. Binaenaleyh ledün ilminin kemaliyle eğitiminde idrak birinci sırada gelir. Binaenaleyh idrak birinci sırada gelince burada tarikatın ve tarikat benzeri şeylerin ritüellerinden hiç söz konusu edilmez. Çünkü ritüeller işin folklorik tarafıdır ve diğer başka ondan sonra muhterem kimselerin tedrisatlarında yer alabilir ama kamil bir mürşidin tedrisatında ritüeller, ayinler, bunlar minimuma indirilmiştir.
Asgari seviyede.
Asgari seviyededir.
Hocam o zaman şu mu oluyor? Yani bu soruyu da yine kendi adıma söylüyorum.
Aynen,
toplumda başkalarını, başka kimseleri şey adına söylemiyorum. Ritüeller, ayinler, bunlar maksimuma iner diyorsunuz.
Minimuma.
Minimuma iner evet, diyorsunuz. Minimuma iner evet, diyorsunuz. Çoğu zaman şu yanlışı biz yapıyoruz. Bir, diyelim ki öz var. Bir de özü veyahut mesajı çevreleyen, onun yerleşmesine vesile olan bir gelenek var. Veyahut bir gelenek var diyelim. Çoğu zaman gelenek veya işin şekli ve üslubu öz zannediliyor.
Evet, maalesef
öz zannediliyor. Burada söz gelimi, bir başka sahaya misal verip tekrar konumuza dönmek istiyorum. Osmanlı dendiği zaman birçokları günümüzde o merasimler, tantanalar işin adeta teşrifat ve protokol kısmını derk ediyor da o özü idraktan uzaklaşıyor.
Maalesef.
Şimdi burada tarikat, tasavvuf vesaire dendiği zaman akla gelen hemen o ritüeller. Hı. Yani zikirler, zikrin ne şekilde yapıldığı, ne tarzda yapıldığı ve ondan ibaret zannetme alışkanlığı var.
Maalesef böyle. Size işte bu da zaten tarikatların sekülerleşmesine yol açıyor ve tarikatların dejenerasyonuna yol açıyor. Onun için ben tarikat kelimesinden şey yapmıyorum. Hı. Çünkü ilmi ledün tahsili, yani Allah'ın insanlara esrarını açıklayan ondan sonra ilmin tahsilinin bir tek gayesi vardır. Bu da insanı Cenab-ı Hakk'a ulaştırmaktır. İnsan şeriat mertebesinde kaldığı müddetçe Cenab-ı Hak ona şeriattan uzaklaşmadığı müddetçe muhakkak ki cennetini vaat etmiştir. Ama bazı insanlar vardır ki sadece şeriatta kalmakla, şeriatın bütün gereklerini yerine getirmekle mutmain olamamaktadırlar. Cenab-ı Hakk'a bir kurbiyet, bir yakınlık elde etsin istemektedirler. Evet. Bunun için de şeriattan ayrılmamakla beraber bu işin ilmiyle dün tedrisatına teşne olmaktadırlar. İşte bu gibi kimselerin ondan sonra bir mürşide ihtiyacı var. Ve bu mürşit şeriatın üzerine inşa edilmiş olan ilmiyle dünü kendilerine gıdım gıdım akılları mesabesince vermekle mükellef olan bir mübarek zattır. Ve bu mübarek zat mümkün olduğu kadar bu işi kısa yoldan halletmek, yani Cenab-ı Hakk'a gidilecek olan yolun üzerindeki engelleri kaldırmakla mükelleftir. Bu engellerin en büyüğü bir kere nefis engelidir. Binaenaleyh böyle bir mürşit kendisine müracaat etmiş de kabul etmiş olduğu müridinin nefsinin bütün hile ve hurdalarını ona göstermek, onları kendisine yaşatmak ve bu hususta kendisinin fehamet, idrak, temyiz, teşhis ve tespit sahibi olmasını sağlamakla mükelleftir. Böylelikle insan kendi nefsi hakkında bir reşadet sahibi olabilir. Fakat iş bununla bitmemekte. Cenab-ı Hakk'a giden yol üzerinde nefis birinci engel iken iki engel daha var. Bir kere dava sahibi olmaktan uzaklaşmak lazım. İkincisi de...
Davadan kastettiğimiz nedir hocam? Yani iddia kelimesiyle aynı kökten geliyor
değil mi? Aynı kökten geliyor.
Yani kişinin bir şeyde, kendisinde bir varlık
iddia etmesi.
Bir şeyler oldum sayması kendisi.
İşi oldum. Şimdi hasbelkader ben ondan sonra profesörlük titrini kaç sene evvel iktisap ettim. Eğer bu profesörlük titrinden ben tefahür edecek olursam bu bir davadır. Evet. Ve ben tabii ondan sonra profesörlük titrimi hasbelkader iktisap etmiş olmamı doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bildiğim için bundan tefahür etmiyorum. O Cenab-ı Hak tarafından bana verilmiş bir vazife olarak gördüğüm müddetçe nefsimin beni bu taraftan kibir ve riya ile ondan sonra tahrik etmesinin önüne geçmiş olur. Şimdi dava böyle. Bir de bunun ötesinde vehim var. İnsanları Cenab-ı Hak'tan ayıran en büyük perde vehim perdesidir. İşte ilmi nedir? İnsanlardaki bu vehim perdesini izale etmeye yönelik olan çok sağlam, çok ciddi bir eğitim sistemidir. Ve bu eğitim sistemi de öyle olur olmaz kimselerin elinde olmaz. Muhakkak kamil, bu yolun bütün ondan sonra girdisini, yol çıktısını bilen, bütün hilesini, hurdasını bilen ve kendisi de bu işin bütün çilesini çekmiş kimseler tarafından yapılması lazımdır. Bu olduğu takdirde bu yolun sıkıntısı, üzüntüsü minimuma iner. Ve işte bunun içindir ki kamil mürşitler tarikatın bütün folklorik veçelerini ve tarikatın bütün zamanında, yani tarihi gelişmesi, sekülerleşmesi, dejenerasyonu zamanında ortaya çıkmış ondan sonra hatalarından arındırarak ledün ilmini bir mürebbi edasıyla yavaş yavaş hazmettire müritlerine hazmettiren insanlardır.
Hocam, ifadeleriniz arasında dikkatimi çeken kelimeler var. Diyelim ki mesela idrak, temyiz ve teşhis.
Evet.
Mürşit, müreddini belli bir idrak, temyiz ve teşhis seviyesine getirmekle mükelleftir diyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Şimdi bu üç kelime doğrudan doğruya daha önce de bir idrakin tahriki gibi bir ifade kullandınız.
Evet.
İdrakin tahriki diye. Bu tasavvuf eğitimi, ledün ilmi sadece kalple, kalp ayağıyla gidilen bir şey gibi algılanıyor. Bütün bunların akılla irtibatı var. Yani aklın sanki devreden çıkarılması gibi bir anlama söz konusu.
Hayır,
bu sahada.
Hayır, kesinlikle.
Çünkü idrak, derk etme, akılla derk edilecek. Mutlaka kalbin de bir derki vardır.
Ama daha sonra gelir.
Daha sonra.
Şimdi işin yani başında.
İşin başlangıç safhasında akıl her halükarda devrede.
Şüphesiz devrede ve özellikle idrak son derece uyanık bir şekilde. Çünkü insan ancak idraki vasıtasıyla kendi yaptığı hataları ve nefsin kendisine yaptırdığı hataları temiz edebilir. Bunun için temiz ve idrakın son derece uyanık olması lazımdır. İşte bundan dolayıdır ki kamil mürşitler kendi müritlerinin idrak ve temizlerini, fehametlerini, idraklerini, temizlerini ve izanlarını devamlı diri tutacak şekilde onlara sohbet ederler. Tabii bu yolun, böyle bir eğitim yolunun, çok müstesna bir eğitim yolunun kendisine mahsus metodolojisi, yolu, yordamı vardır.
Evet.
Bu genellikle hep aynı esaslara istinad eder ama kamil mürşitlerden kamil mürşitlere de bu ufak tefek farklılıklar gösterir.
Evet.
Kimisi tamamen ondan sonra meratibi tevhid dediğimiz tevhid mertebeleri üzerine dikkatini teksif eder. Bu daha zor bir yoldur. Kimisi nefsin önce idrak edilip nefsin hilelerinin ve hurdalarının temiz edilmesi, idrak edilmesiyle daha sonra tevhid mertebelerine geçmek suretiyle daha uzun fakat daha kolay hazmedilebilecek bir yolu terbiş ederler. Ve her safhasında da bu yolu muhakkak surette mürşit müridine yardımcı olur. Ve müridinin her bir hareketinde vasisi olur. Yani her bir hareketinden de sorumludur. Kendisini sorumlu hisseder.
Sorumlu addeder.
Sorumlu addeder. Evet. Bu müridin mürşide 24 saat bağlı olması demektir. Bu mürşidin müridi 24 saat düşünmesi demektir. Onun için de ki kamil bir mürşidin çok fazla müridi olamaz.
Evet, ben tam zihnimden geçen suale siz cevap vermiş oldunuz kısmen. Böylesine zorlu, ehemmiyetli, mesuliyetli bir eğitimi çoklarına verebilmek çok nadir insanlara nasip olacak bir
lütfen. Bir kere bu eğitim selektif bir eğitimdir. Herkes bunu alamaz.
Baktığınız zaman bu konularla ilgilenen kişi ve gruplara onlar, yüzler, hatta binler gibi rakamları görüyorsunuz.
On binler, milyonlar dahi bahsediliyor bunlardan.
Söz gelimi hani filan kamil mürşidin etrafında. Hatta bu çoklukla tefahür etme gibi neye dayanır bilemiyorum. Bir alışkanlık da var.
Evet.
Filanın etrafında şu kadar 1000 kişi, filanın etrafında bu kadar 100.000 kişi gibi. Şimdi böylesine bir zorlu eğitim, adeta eğitim, maneviyat eğitimini verebilmesi için kamil mürşidin çok az sayıda insanla meşgul olması lazım.
Çok az sayıda. Bakınız,
gerekir.
Şimdi bakınız. Tabii binlerle, on binlerle, yüz binlerle ifade edilen müritleri olan kimselerin de sayılarının meşgul olmasını dilerim. Ve onlar da muhakkak ki kendilerine göre bir görev icra etmektedir. En azından kendilerine müracaat etmiş olan kimseleri belirli bir saf iman seviyesinde tutmak gibi bir görev icra etmektedirler. Yalnız tabii bunun bir takım purları ve kontrları da var. Bizim burada sözünü ettiğimiz kamil mürşid. Yani öyle bir kamil mürşid ki bu kendisine müracaat etmiş ve kendisini de kabul etmiş olduğu ondan sonra müridinin her bir hareketinden kendisini mesul hisseden ve kendisini ve müridini de her bakımdan mükemmel bir şekilde yetiştirmeye kendisini tahsis etmiş bir zattır. Bunun içindir ki selektiftir. Her önüne geleni almaz. Zaten bu gibi bir durumda kamil mürşitler kimseyi davet etmezler. Çünkü davet onların anlayışına göre davet sadece şeriat olur. Ve bunda da sadece ondan sonra Cenab-ı Peygamber ondan sonra yükümlüdür. Bunlar hiç kimseyi gel de ben seni yetiştireyim diye davet etmezler.
Onlar namına birisi yapabilir mi?
Tebliğ
ve davet.
Hayır efendim. Onlar namına
bir kimse. Mürşid zat.
Hayır efendim. Kamil bir
yapıyor
mürşid.
Yapıyor ama birileri yapıyorsa.
Kamil bir mürşid. Ne kimseyi davet eder ne de davetçi çıkarır. Olmaz çünkü davet ettiğiniz zaman kaç kişinin geleceğini bilemezsiniz. Üstelik kamil bir mürşid muhakkak surette kendisine ısrarla gelen bir talibin bu işi alabilecek seviyede olup olmadığını çok dikkatli bir şekilde incelemesi lazımdır. Önce bunu kendisi özel ondan sonra sohbet alır. Umumi sohbetini almadan evvel özel sohbet alır. Her hafta birkaç defa gider gelir ve kendisinin edebinin, alıcılığının ölçüsünü tespit eder. Ondan sonra yavaş yavaş zikirle veyahut diğer başka ibadetlerle yüklemeye başlar. Binaenaleyh son derece selektiftir. Zaten bu o kadar mesul bir iştir ki yani bir kamil mürşidin 20-30 kişiden fazla kimseye ondan sonra yetişmesi mümkün değildir. Ama peki diyeceksiniz ki o zaman binlerle ifade edilen, on binlerle ifade edilen meşayih-i kiram ne yapıyor? Onları da ondan sonra bir şey var. Ama onların çoğu işin gayet tabii ki yani müritler daha ziyade taklidi tarafından iştigal ediyorlar. Bu işin gerçekten de idraki tarafıyla iştigal edebilmesi için müridin de mürşidin de birbirlerine Bu bakımdan çok iyi kenetlenmeleri, çok iyi irtibatlı olmaları lazımdır. Duyuyoruz mesela, öyle ondan sonra Zevat-ı Muhterem'e var ki 10 bin tane müridi var, belirli bir tarikat şeyhi. 10 bin müridinin hatırlaması bile mümkün değil. Nerede kaldı her birisinin teker teker problemlerinden şey yapması? Yalnız ne yapıyor? Belirli bir ders vermiş. O derse o devam ettiği sürece, belirli bir ima seviyesinde ve belirli bir seviyede kalıyor. Bu bile büyük bir hizmettir. Bizim buradaki sözümüz, kamil mürşit dediğimiz, yani bu işin en ondan sonra üst düzeyde idealini gerçekleştiren kimseler. Onu hocam,
sevgili dinleyicimiz arasında da mutlaka bu sohbetimizi tanıklık eden dinleyiciler arasında da bu yola başka olmuş ve bu yola irtibat olan kimseler vardır. Onları rencide etmek istemiyorum kesinlikle, böyle bir şeyden de iştinab ederim
ama
ben çevremde hasbelkader 30 küsur yıldır İstanbul'da bulunuyoruz. Bu işlerle iştigal eden birçok kimseleri tanıdık ettik. Bu ifade ettiğiniz anlamda mürşit ve bu irşat halkasına girmiş kişileri pek bulabildiğimi söyleyemeyeceğim hocam. Şimdi bu gelenek diyelim, bu ledün ilmiyle eğitme geleneği, tarikat tasavvuf yoluyla insanları irşat etme geleneği bu topraklarda yüzyıllar boyu ifade ettiğiniz ve çile mi ola gelmiş? Yani bunun
şimdi bakınız Necdet-i Mora
açısından yani, meseleye bakarsak
biraz evvel de söylediğimiz gibi yani tarikatlarla ben bu yolu ayırıyorum. Yani tarikatların kendine mahsus folklorik yönleri var, kendilerine mahsus örf ve adetleri var ve bunlar daha ziyade insanları cezbetmek, insanları hak yolunda daha olgun hale getirmek için bir nevi cazibe ondan sonra odakları.
Yani şu anlama mı geliyor hocam? Tarikatsız tasavvufla veya ledün ilmiyle iştigal etmek ve böyle bir irşat halkası içinde dahil olmak mümkündür.
Mümkündür tabii. Yani yalnız burada
birebir ilişki şart değildir.
Efendim şöyle yani, diyelim. Bakınız ondan sonra şöyle diyelim. Muhakkak ki ondan sonra bir kamil mürşidin Cenab-ı Peygamber'e kadar giden bir manevi silsileye tabi olması lazımdır. Yoksa kamil mürşit mücerret olarak ondan sonra ortaya çıkmaz. Çok nadir. Asırda bir ondan sonra üveysi meşrep dediğimiz ondan sonra zevat yetişmiştir. Ama muhakkak surette bir kamil mürşidinde bir başka kamil mürşitten irşad edilmiş olması lazımdır. Onun için bütün bu kamil mürşitler, ideal olarak aldığımız kamil mürşitler de diğer ondan sonra tarikatlardaki ondan sonra meşayih-i kiramda hepsi eninde sonunda Cenab-ı Peygamber'e giden bir şecereye tabi. Yani ilmi Cenab-ı Peygamber'den ondan sonra bir himmet yoluyla ondan sonra kendilerine intikal eden bir ilimdir. Yalnız burada birincisinde yani tarikatları ön plana çıkaracak olursanız burada anane, burada efendicazıma söyleyeyim ritüeller daha ağır basar. Sadece ve sadece ilmi ledünü tedris eden mürebbileri göz önüne alacak olursanız burada tarikatların folklorik dediği ondan sonra cazibeli tarafları, insanların nefislerini okşayan cazibeli tarafları bulunmaz. Bu gibi kimseler kendilerini cemiyetin içinde eritmiş ve cemiyetin içinde herhangi bir şekilde bir odak haline gelmekten kaçınan, kendileri gerek giyinişleri, gerek davranışları, gerek ondan sonra vatandaşlık hizmetlerini, vatandaşlık görevlerini yerine getirişleri bakımından diğer vatandaşlardan hiç ama hiç ayırt edilmeyecek ve ayırt edilmemeye de kendilerini fevkalade iyi hazırlamış ve buna da son derece titizlikle riayet eden sırlı zatlardır. Evet. Aradaki fark budur. Yani bir tanesi
peki bu sırlı zatları kimler nasıl teşhis edecek? Nasip olanlar mı ancak bulacak?
Efendim, yani bu bir nasip meselesi. Orası aşikar. Yani
gönül istiyor ki ifade ettiğiniz manadaki şahsiyetler bir şekilde bilinse de daha çok insanın istifadesine medar olsa.
Bu mantalitede, evet. Bu ondan sonra şeyde hareket eden zatlar zaten 30-40 kişiden fazla yapamaz. Bir kere şunu da söylemek lazım. Şeriat, Cenab-ı Hakk'ın insanlara, bütün insanlara büyük bir lütfudur. Bir asgari müşterektir. Allah şeriatı vaz etmiş olmak hasebiyle insanların ahiretlerini garanti altına almıştır. Şeriata uyduğunuz takdirde zaten siz ondan sonra cennet garantidir. Onun için şeriat farzdır. Fakat ilmi ledün öğrenmek farz değildir. İlla ki ilmi ledün öğreneceğim diye insan ondan sonra hareket etmez. Bakınız mesela kamil mürşitler ilmi dün öğrenmek için kendilerine müracaat etmiş de hakikaten kendilerinin de onlar da belirli bir potansiyel, belirli bir kabiliyet görmüş olduğu kimseleri aldıkları zaman nefsin öyle oyunları olabilir ki birkaç ders sonra bu zat der ki efendim kusuruma bakmayın ben bunu kaldıramayacağım. O zaman kamil mürşitler bakınız burası çok mühim çünkü herkes bunu yapmaz. Kamil mürşitler haklarını helal ederek onları salıverirler. Halbuki mesela ehli tarik arasında duyuyoruz kulağımıza geliyor ve çok müteessir oluyoruz. İşte sen eğer bize kapılandıktan sonra bizi bırakırsan başına belalar gelsin, felaketler gelsin diye bir türlü taneden kimseler dolu. Bunları kemalle biz telif edemiyoruz. Kemal
değil mi hocam? Yani mürit, talip, salik, muhip efendim, gibi tabii, yani sempatizan adeta sempatizan
seviyesi. Şimdi ilk önce ondan sonra insan talip olur. Talip olmaksızın ondan sonra hiç kimse bir kamil mürşit bir kimseyi kabul etmez. İlk önce talip olur, ısrarla talip olur. Ondan sonra insan-ı kamil bu talibi uzun bir müddet, 7-8 ay, 10 ay bazen ondan sonra icap ederse bir sene test eder. Acaba kendisine yükleyeceğim bu hakikatler kendisinin kaldırabileceği hakikatler mıdır? Yani kendi kabı buna tahammül edebilir mi? Buna istidadı var mı? Bunun tabii burada açıklamayacağım. Ondan sonra pek çok yolu yordamı var. Binaenaleyh bunlara bakarak binaenaleyh bir fikir sahibi olur. Ve bu fikir sahibi olduktan sonra tamam evladım ben seni kabul ettim der. Kabul ettiği andan itibaren bu bir muhittir. Yani bu işe heves eden, bu işi seven bir kimsedir. Bir müddet sonra kendisinde hafif bir olgunluk zuhur ettikten sonra artık mürid olur. Yani iradesini tam manasıyla efendisine terk etmiş olur. Ha, mürid olduktan sonra da Allah lütfeder, kerem ederse ondan sonra bu yolda ilerler. Artık o zaman da kendisinin kemale geldikten sonra kendi mürşidi tarafından kendisine verilen icazetnameyle kendisi de bizzat mürşid olur. Bu tabii zor bir yoldur ve çok temkinli bir yoldur. Bilhassa mürşidi kamillerin bu yolda giderken fevkalade temkinli davranmaları lazım ve lüzumundan fazla nefsinin kaldıramayacağı yükleri yüklememeleri lazım. Mesela bugün mürşidi kamiller ekstra bir riyazet yüklemezler. Halbuki tarikatlarda 40 gün ondan sonra çileye soyunmak vardır. Efendim fuzuli yani lüzumundan fazla ondan sonra ibadet etmek vardır. İşte günde zikir çok büyük zikir vardır. Hayır bunlar nefislerini öldürmeyecek, nefislerini isyan ettirmeyecek, tam böyle dengede tutabilecek. Yani böyle bir Ermeni kuyumcusu tartısıyla, hazakatiyle ondan sonra bu işi yaparlar. Ve böylelikle de evlatlarının yani müritlerinin çabuk terakki etmelerini sağlarlar. Aksi takdirde eğer siz işin başından itibaren bir müridi günde 20-30 bin kelime-i tevhid bir 10 bin tane de ismi celalle ondan sonra ikinci bulursanız onun nefsi hareket edemez hale kalır ve köşeye sıkışıyor olan nefsin de ne türlü reaksiyon göstereceği bilinmez. Ve bunların şeyden çok gördük yani. Ve etrafımızda da görüyoruz. Onun için mürşid-i kamiller bu işin dosajını çok iyi bilen kimselerdir. Bir mürşid-i kamilin yanında bir kimse başta sıkıntı çekse dahi birkaç sene sonra çok büyük bir ferahla erişir. Zaten mürşid-i kamilin şeylerinden, alametlerinden birisi de şudur ki onun yanına kubuziyetle gelen, sıkıntıyla stres içinde gelen bir kimse onun yanından muhakkak surette ferahlamış olarak çıkar. Onun için bu kitapları biz aşağı yukarı 13-14 kıstas verdik. Yani mürşid-i kamil nedir? Bunu vermekle biz diğer ondan sonra meşayih-i kiramın hizmetlerini reddetmiş değiliz. Diğer meşayih-i kiramda kemal mertebeleri mürşid-i kamillerin kemaline nispetle ne kadar durumunda olursa olsun onların da muhakkak izafi bir kemali vardır. Onlar da muhakkak ondan sonra hayırlı iş yapıyorlardır. Onlar da muhakkak Allah'ın ondan sonra yap dediğini yapmak ve yapma dediğini yapmamak suretinde müritlerini uyarıyorlar.
Hocam sohbetin tatlı yerinde kesmek mecburiyetindeyiz. Bir başka tatla, o tatla Ezan-ı Muhammedi'yi sevgili dinleyicimize dinleteceğiz. Ezan-ı Muhammedi'den sonra da bir esma zikri dinleyeceğiz. Ümit ediyoruz ki siz de hoşlanırsınız bu esma zikrinden. Daha doğrusu esma zikri isimli bir tasavvufi eserden
oldu.
İnşallah hoşlanırsın.
İnşallah.
Bunu dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Sonra sohbetimize devam
oldu
edeceğiz.
Efendim, sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, dergah sohbetimiz bugün değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemre Beyefendi ile devam ediyor. Kamil Mürşid'in portresi üzerine sohbet ediyorduk. Efendim, programımızın başında sizlere söz etmiştik. Bu değerli kitabın neşrine vesile olan, bu kitabın editörü, hocamızla yapılan bu sohbeti kalıcı kılan, daha geniş kitlelerin istifade etmesine vesile olan değerli gönül dostumuz Necmettin Şahinler Bey telefonumuzun diğer ucunda. Şimdi kendilerinin bu çerçevedeki görüşlerini alacağız. Necmettin Bey, hayırlı akşamlar. Alo.
Alo.
Necmettin Bey, hayırlı akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Efendim, sohbetinizi dinlemeye fırsat buluyor musunuz?
Buluyorum efendim. Zevkle izliyorum.
Hocamızla kitabın muhtevası üzerine sohbet ettik, takip ettiğiniz gibi.
Evet efendim.
Sizden öğrenmek istediğimiz şu ki, bu televizyonda ve radyoda ve orada trabzonlara yapılmış olan sohbetin kitaplaşmasında hangi saikler ve esir oldu, ne türden talepler bu kitabın yayınlanmasına vesile oldu?
Efendim ben önceki bu vesileyle bu sene boşanmasının öncelerinden öpüyorum. Size de Trabzon'dan en içten selam, sevgi ve saygılarımı muhabbetlerimi iletiyorum.
Teşekkürler efendim.
Şimdi biraz önce sohbeti zevkle izledim. Hocamın çok güzel bir konuya değindi. Teşekkür ederim size. Biliyorsunuz ki aşağı yukarı 14. yüzyıldan itibaren büyük bir kısmıyla Bilecüz ekoli olması gereken tarikatlar ne yazık ki biraz Molda-İslam grubu haline dönüştüler. Bu nedenle zaman içerisinde hocamızın da yeni güzel ifade ettiği gibi bir tahkih grubu olması gereken bir tarikatlar bir tahkih gruplarına yönlendi. Tabii bunun yeniden özellikle de hakikat sevdaları, hakikati arayan insanların bu güzelliklerle yeniden kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için de Kamil Yusuf'un portreti bu konuya vesile oldu. Ve 1986 yılından beri tanıma musluğuna erdiğim sayın hocamızla beraber ne zamanki bu televizyon sohbetlerini yaptık, o zaman iki şey dikkatimi çekti. Bir tanesi hocamızın pozitif filmlerdeki dirayetinin yanında şimdiye kadar bize gizli kalan bir irfani yönünü keşfetmek ayrı bir mutluluk.
Evet. Necmettin Bey, telefon hatlarında sanıyorum ummadığımız seviyede bir hışırtı ve gürültü var.
Ben de alıyorum, evet efendim.
Dilerseniz kısa bir süre ayrı kalalım. Sizi bir başka hattan yeniden alıyorum. Siz yine telefonun başında kalın. İkinci irtibatımızı inşallah daha sağlam bir görüşme elde ederiz. Hocam, Necmettin Bey de önemli bir noktayı nazara vermiş oldu. Tahkik mesleği olması gereken bu yolun, ilmi ledim yolunun taklit mertebesine
düşmüş
olduğunu, bundan da mustarip olduğunu, evet, sizlerle yapılan bu sohbetin yeniden tahkik mesleğine döndürme adına mutluluk verici olduğunu ifade etti. Ben tekrar size dönmek istiyorum hocam. Şu anlamda Kamil Mürşid'in portresi dedik. Tabii sevgili dinleyicilerimizin merakını bu manada tahrik edelim. Kitabın tamamını burada nakletmek için zamanımız da yok, gerek de yok. Evet, kendileri tabii inşallah kitaba ulaşırlar. Kaba hatlarıyla sohbetimizin birinci bölümünde gerçi buna temas etmiş olduk. Kamil Mürşid'in kaba hatlarıyla vasıflarını zikredecek olursak birkaç cümle içerisinde neler söyleriz?
Efendim, birkaç cümle içinde bunu söylenebileceğini zannetmiyorum. Hayır. Peki. Yani bu bir ondan sonra
belli başlı tanımayı vasıfları.
Şimdi bir kere Kamil Mürşid'in belli başlı vasıfları kendisinin cemiyet içinde erimiş olmasıdır. Kendisi herhangi bir dava sahibi değildir. Herhangi bir şeyle de tefahür etmez. O sadece kendisine verilmiş olan görevi bir hakkın yapabilmenin endişesi içindedir. Ve bunu da büyük bir merhametle, sanki Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecelligahı gibi kendisine gelen Rahman ve Rahim esmalarının nurlarını başkalarının üzerine yansıtmak suretiyle yapar. Ve bu yansıtma suretiyle yaparken muhakkak müridanını korur.
Hima eder.
Neden korur? Nefislerinden korur. Şeytanın ivasından korur. Nefislerine ve şeytanın ivasına karşı bunları reşit kılmaya uğraşır. Yani Kamil Mürşid'in en büyük vasfı kendisine müracaat etmiş, kendisini de kabul etmiş olduğu kimseleri reşit kılma. Yani kendisi dünyada olmasa dahi Cenab-ı Hakk'ın yolunda isabetle, dirayetle, şirki açık şirkten ve gizli şirkten korunarak yürümesini temin etmesidir. Sanırım Kamil Mürşid'in en bariz vasfı budur.
Şunlar, evet. Necmettin Bey tekrar hattımızda herhalde. Alo.
İyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar Necmettin Bey. Şimdi biraz daha rahat dinleyebiliyoruz sizi.
Evet efendim.
Evet, bu yolun hocamızın ifade ettiği ve açıkladığı şekliyle taklit mesleğinden tahkike yöneltme evet olduğunu, efendim, bu gayretinizin de bu maksada yönelik olduğunu ifade ediyordunuz.
Evet.
Benim sizden öğrenmek istediğim, hocamızla o kıymetli sohbetleri yaptıktan sonra bu kitaplaştırma safhasına nasıl geldiniz? Hangi sahiplerle oldu bu?
Efendim, önce şu birinci söylediğim ifade, bir ikincisi de
evet.
Şimdiye kadar benim de 1980 yılından beri tabi İslam'ın irfani boyutuna karşı çok yakın ilgim vardı.
Evet.
Fakat Sayın Özlem Bey'in ortaya koymuş olduğu portre beni çok etkiledi. Örneğin bir tanesi, birinci olarak nefsin hile ve hurdasının anlaşılması.
Evet.
İkincisi de efendim Allah'ın varlıkla ve eşya ile olan ilişkisinin idrak, temyiz ve teşhisi. Ve bütün bu sohbetleri sonucunda da bir tarikatın nasıl olması gerektiği ve kamil mürşitlerin elinde nasıl idare edildiği benim zihnimde çok olumlu bir açılım yaptı. Ve hocamızın da izniyle bu güzel, yani Trabzon'da bir yerel televizyonda yapılan bu sohbetten başka insanlarımızın da bilgileri paylaşmamasının haksızlık olacağını düşündüm efendim.
Evet, evet.
Ve sanıyorum 1,5 yıllık bir çalışma ile beraber bunları bantlardan deşifre ettik.
Evet.
Ve sanıyorum ortaya hoş, güzel, tüm insanların rahatlıkla güvenerek faydalanabileceği bir yapıt ortaya çıktı.
Evet. Evet.
Evet.
Kitabın neşrinden bu yana aldığınız tepki hangi istikamette?
Efendim sadece kitap açısından söylemeyeyim.
Evet.
Şunu ifade edeyim.
Evet.
Bu sohbetler Trabzon'da, yani yerel Kuzey TV'de yapıldıktan sonra biz tabii kitabın içerisinde bunların işte iki kere tekrarlandığını yazdık. Halbuki hiç de öyle değil. Çünkü bu sohbetler 1995 yılında yapılmıştı.
Evet.
Ondan sonra en az her bir sohbet ve hocamızın kendisini vermiş olduğu konferans en az 8-9 kere Kuzey TV'den, yani Trabzon'da tekrar banttan yayınlandı.
Evet, dinleyicilerden gelen talep üzerine.
Birçok insandan da ya acaba bu kasetleri bize verir misiniz? Evlerde oturuyoruz, işte toplanıyoruz, bunları tekrar dinleyelim falan gibi talepler olunca en tasavvufa karşı soğuk bakan insanların bile önlerinin açıldığını hissedince artık bunları bir kitaba dökmenin farz olacağını düşündük.
Evet. Peki dinleyicilerimize böyle bir haber de vermiş oldunuz. Bunları dinlemek isterlerse veya seyretmek isterlerse bunu
evet
da
efendim
temin edebilirler mi?
Tabii efendim. Yani evet, bu şeylerin, bu konuşmaların evet bizde, yani Kuzey TV içerisinde arşivimizde
evet
yapılmış kasetleri var. Kim isterse onlardan çoğaltarak onlara şey evet yapabiliriz, verebiliriz.
Peki çok teşekkür ediyoruz Necmettin Bey. Söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz son bir mesajınız varsa onu alalım. Tekrar hocamızla stüdyoya döneceğiz.
Efendim ben size iyi akşamlar diliyorum. Hocamızın da bu vesileyle tekrar ellerinden öpüyorum.
Ben de gözlerinden öpüyorum Necmettin'cim. Allah sayını meşgul etsin.
Oldu efendim. Ben de bu bir ilmiledün ekolü olan bu şeyin tarikatların gerçek fonksiyonlarını tekrar elde edilmesinde bu kitabımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum efendim.
Çok teşekkürler efendim.
Efendim.
Hayırlı akşamlar. Sevgili dinleyicilerimiz, kitabın muhtevası geniş. Hocamız dolu. Ne dersiniz ki sayılı dakikalar çabuk geçiyor. Tıpkı ömür dakikalarımızın süratle geçip gitmesi gibi. Rabbi Rahimimiz hepimize sağlıklı, uzun ömürler, hayırlı ömürler nasip etsin, iman selameti versin. Sohbetimizin son dakikalarına yaklaşırken ben bu kitaba nasıl ulaşacağınız konusunda bazı teknik bilgiler vermek istiyorum. Efendim kitap Furkan Yayınları arasında yayınlanmış. Furkan Yayınları arasında. Evet, Furkan Yayınları'nın telefonunu ilgilenen sevgili dinleyicilerimize vermek istiyorum. 0216 ön numarayla 341-08-65. Evet, 0216-341-08-65. Evet, bütün bu beyanlarımız, ifadelerimiz kitapta mâkes bulan hakikatlerin, Necmettin Bey'in ifadesiyle defalarca yayınlanması talebinde bulunulan gerçeklerin sizlere ve sizler vesilesiyle daha geniş kitlelere yayılmasına vesile olma gayretidir. Başka bir şey değildir. Hocam kitapta dikkatimi çeken bir şey tercih herhalde Necmettin Bey'den gelmiş olmalı ki televizyonda yapmış olduğunuz sohbeti özellikle tabii seyrine, tabii cereyan şekline hiç dokunmaksızın olduğu gibi yayınlamışsınız.
Evet.
Bu da kitaba ayrı bir samimiyet, bir sohbet havası katmış.
Tabii orada bir sohbet vardı. Oradan çıkartıp da
bunu bir ciddiyet son derece uzaklaştırmış.
Yani böyle bir resmiyet olsun istemedik. Oradaki o samimiyeti, yani irticayla yapılmış bir sohbette, çok harikulade bir sohbet pişekarının, Necmettin Bey'in ondan sonra çok isabetli sorularıyla, çok severek yapmış olduğumuz bu sohbetin o havasının okuyuculara da yansımasını istedik. Onun içindir ki oradaki bütün samimi ifadeleri olduğu gibi muhafaza ettik.
Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli vakitlerinizi ayırıp radyomuza, stüdyomuza bu fakirin sizin ifadenizle pişekarlığını yaptığı dergah programına şenlendirmiş oldunuz, teşrif etmiş oldunuz.
İlahi Cemal'cim Allah senden razı olsun.
Cümlemizden razı.
Senin o muhteşem pişekarlığınla biz burada 3 sene ondan sonra konuştuk biliyorsun. Ve ondan da inşallah hayırlısıyla aklın yolu ilimdir diye Birleşik Kitapçılık'ta bir kitabımız çıkacak.
İnşallah.
Onu da ondan sonra
ayrıca duyururuz.
Duyururuz. Hayırlısıyla. Ben sana çok teşekkür ederim. Tekrar ondan sonra bu mikrofonlardan, bu mikrofonların sadık dinleyicilerine hitap etmekten ben de çok mutlu oldum. Hepsine hürmet ve muhabbetler maz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan hepsine hayırlar niyaz ediyorum. Ve bu fakir abdi acizi de ondan sonra unutmamalarını, gönülden çıkarmalarını, duada bulmalarını niyaz ediyorum.
Çok çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Eyvallah.